Bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Sezen Teoman Hekimoğlu. Türü roman. Yayın evi Pupa Yayınları. 1. basım. Baskı yılı Ocak 2011. ISBN 978-605-5765-73-6. Bu kitap 179 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Mart 2012. Bu kitap 6. Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. Seslendiren Pelin Başak. Kurum telefonu 312 363 77 46. Kitabın arka yüzü. Kana kesmiş üç çiçek, yalnızlığa yaralı üç kadın ve sessiz kuytusunda bir çocuk adam. Küçücük bir odanın tanıklığında farklı zamanlarda bir araya gelen yaşamlar. Özgün kurgusu ve çarpıcı çözümlemeleriyle evrensel nitelikler taşıyan bir anlatı. Teoman Hekimoğlu'nun üç kadına açılan sırlı kapısı. Sezen. Gerçek bir başyapıt. Teoman Hekimoğlu. Almanya'da dünyaya geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşadı ve yurda dönüp 1997 yılında İzmir 9 Eylül Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yurt içinde ve dışında farklı üniversite ve fakültelerde tamamlayamadığı felsefe, güzel sanatlar ve dil programları eğitimini aldı. Lise yıllarında tanıştığı tiyatro ve ardından yarım kalmış konservatuvar eğitimi için "İçimde perdeler hiç kapanmayan bir sahne var." diyen yazar Teoman Hekimoğlu'nun tiyatro çalışmalarında öğrencileriyle birlikte pek çok ödüle layık görüldü. 2003 yılında Viyana Sanatlar Akademisi'nden burs kazandı. İlk yazma girişimlerine ortaokul sıralarında başlayan yazar, 2005 ve 2006 yıllarında iki dönem Kadıköy Mim Sanat Merkezi'nde ustası Mario Levi ile yazı yaratımı atölyelerine katıldı. 2008 ve 2009 yıllarında 2 yıl süreyle İstanbul Oyuncak Müzesi'nde iki şair, Sunay Akın ve Akgün Akova ile birlikte yaratıcılık seminerlerine katıldı. İlk öykü kitabı olan Nokta Nokta Nokta Hikaye Nokta Nokta Başı ve Sonu Olmayan Hikayeler 2008 yılının Nisan ayında yayınlandı ve büyük başarıya ulaştı. 2009 yılında ikinci öykü kitabı 1002. Geceyi yayınladı. Bu kitabında da çok olumlu eleştiriler aldı. 7 yıl süreyle elinde neyi ile devam ettiği Galata Mevlevi Hanesi'nden hocası olan yazar, müzisyen, düşünür Nezih Uzel'in kendisine verdiği esrar mahlasını yazılarında kullanmakta olan yazarın Ali adında bir oğlu vardır. www.teomanhekimoglu.net. Kadınları çiçek olarak gören iki türlü insan vardır. Şairler ve aptallar. Çünkü yalnızca bu ikisi kadınlardaki çiçekleri hala görebilenlerdir. Yok inan ki sahiden öyle, yalnızca bu ikisi. Süreyya, çiçekçi dükkanının camekanından dışarıyı çok eski bir masaldan arta kalan İstanbul'u seyrediyordu. Pirelerin tellal olduğu, develerin berber kaldığı, bebelerin kocamışların beşiğini tıngır mıngır salladığı, kulelerinden çatılarına, burçlarından surlarına yankıyan bir masaldı İstanbul. Kubbelerinin baş döndürücü yayvanlığı ve dilsiz, lal minareleriyle İstanbul bir bilmeceler sarayı. Zoraki görünebilen güneş, şehrin dar sokaklarında boydan boya geziniyor, her köşeyi sanki kızıl kan damlalarıyla boyuyordu. Tapınakların diplerinde kurumuş çeşmeler, hemen her yanda karanlık delikler, semalarda kapkara, garip biçimli, dilsiz gölgeler kıpraşıyordu. Süreyya daha boğazı hiç geçmiş bir çocuk gibi bakıyordu şehre. Kim derdi ki dünyanın nabzı asırlarca bu şehrin yüreğinde atmış? İstanbul, bin haramiler şehri. Şehrin alevi en güzel giysileri içinde önünden geçiyor, yeryüzünün bütün günahları şehrin gürültüsünü tatlı bir ezgi belleyip sözsüz bir oyun oynuyordu sanki. O güne dek belli belirsiz kafasından geçirdiği hayaller ansızın gerçeklik kazanıyordu. İstanbul her çeşidiyle farklı renk, farklı koku ve farklı dokudaki çiçeklerin bir araya bağlandığı koskoca bir demet iken, İstanbul koca bir şehrin renk cümbüşü, gerisi sadece bir düş konusuydu. Bir düş, bir düş güzeli. Doğuya doğru şehrin surlarının gölgesinde tepeler oynaşıyordu. Batıya doğru başka tepecikler belirginleşip gölgelerin yoğunlaşmasıyla daha da kararıyordu. Çöp yığınları ve beride adeta ölülerin bile terk ettiği bir mezarlık. Ve o şehrin yanında Süreyya'nın da yaşadığı İstanbul'un o görmezden gelinen 8. tepesi. Kader Mahallesi, İstanbul'un 8. tepesi. Renklerin sihre kestiği, ışığın tılsıma küstüğü. Gerçekle düş arasında kurulmuş salıncakta salınan bir yerdeydi Kader Mahallesi. Bir varmışa, bir yokmuşa. Sanki mahalle şehrin kapısında içeriye girmek için sırasını bekliyordu. Sanki yüzyıllardır. Sanki bir dev, şehrin hemen dışında kocaman ayaklarıyla kirli su birikintilerine basmış da yerler sarsılırken etrafa sıçrayan çamurlar kuruyup şekilden yoksun bu mahalleyi ve onun evlerini oluşturmuş gibiydi. İstanbul'un sur dışı yoksul semtleri, İstanbul'un masalı sur içinde anlatılsa da surlar dışından daha sessiz dinlenir, daha sesli duyulurdu. Büyü de buradaydı hep, sihir de, sözcüklerin sessizliğinde. Sabahın bu erken saatinde Süreyya mahallesini seyrederken dışarıdan kuytusuna küskün bir vedayı uzattıkça uzatan hınzır yağmur inci tanelerini dökmeye devam ediyordu nazlıca. Bir ağıtın pek sık tekrarlanmayan bir parçası misali. Doğa artık kendisini unutmuşa benzeyen şehir insanlarına varlığını ısrarla hatırlatıyordu sulu sepken. Öyle ya, şu koca şehirde insanlar ağaçlardan yüksek binalarda oturuyor, yeni doğanlar ağaçları yukarıdan daha iyi tanıyordu. Hoş, Kader Mahallesi'ndeki insanların yerleştiği yapıcıklar öyle devasa yığınlar değildi. Bir iki göz odacık, tek katın üzerinde ne varsa kaçak kondurulmuş, boyası kaçmış, sıvası küsmüş evlerde hepsi. Bir defaya mahsus, yasadan uzak kurulan inşaat sahasının devamla anarmışçasına tepelerinde diklenen demir filizler, umutsuz yeni kat bekleyişlerinin sonunda rüzgara çiseye yenik düşer paslı eğri bir veda ile selamlama dururdu. Süreyya'nın çiçeğe ve kadına dair düşünceleri de ıslanan şehre değer, saklanan semte değer sürüp gidiyordu. İstanbul'un gümüş ışıkları bir taraftan göz kırpmaya, sanki Kader Mahallesi'nin dinmez sükununa nazire yapmaya başlamıştı. Sessiz bir yerdi burası. Şehrin o sebepsiz gürültüsü karşısında sesini yutmuş bir yerdi. Sakinlerinin yüzyıllardır dağınık bıraktıkları hayatları yüzünden bu mahalleliler şehrin altına süpürülmüşlerdi. Şehrin bu yoksul semtinde dünyaya gelmek demek, hayat denilen yolculuğa direği çürük, yelkeni yırtık bir gemiyle başlamak demekti. Dertler, hayal kırıklıkları ve tasalar insan kılığına girmiş, koştururdu sokaklarında. Hüzünden bozma mutluluklar yaşanırdı burada anca. Eski bir hüzünden, belki hiç eskimeyen. Süreyya'nın çiçekçi dükkanı, mahallenin sözüm ona en işlek caddesinin çıktığı noktadaydı. Yapım tarihi ilk nazarda gözlere belirsiz, ıslanmış bir parça karton gibi biçiminden mahrum dikiliyordu bina. Üste çatısız, tek bir kat daha vardı ve onun da tepesinde artık paslanmış, eğri büğrü demirler seçilebiliyordu. Cadde neredeyse çöplüğe dönüşmüş, arsaların yanından geçiyor, çiçekçinin önüne çıkıyordu. Dükkan ve yanındaki derme çatma diğer binalar tarafından kesilerek sağa ve sola doğru iki yönde ayrılıyordu. Bitişik nizam evler arasında dimdik kopup ayrıldığı iki açı ile caddenin ana olma vasfı zedeleniyor, yoluna daralarak devam ediyordu. Sözüm ona mahallenin bulvarı boyunca kırık dökük evleri takip ediyor, sonra derine iner gibi alçalıp yokuş aşağı sapıyordu. Çukur basıp tümsek ezmiş, mevsimine göre toz ve çamur harmanı ana cadde nispeten geniş olmakla beraber kimseler tarafından umursanmaz uzanıyordu. Karşı köşe başlarını tutmuş bakkaliye ve züccaciye dükkanları, çaprazlama Süreyya'nın çiçekçisine bakar, az ötede türlü düğmeleriyle renkli yünler ve iplik dertleyen, tuhafiye dükkanı, gıcırdayan paslı tabelası ve sökülmüş boyaları ile onları selamlardı. Bakkaliyenin ve züccaciyenin durumları ondan çok farklı değildi. Kapının önünde unutulmuşça bırakılmış bir kasa dolusu boş gazoz şişeleri, artık kendi rengini terk etmeye başlamış mavi bir vitrin, tezgah niyetine orta yere konulmuş eski model bir buzdolabı, deterjan ve kuru gıda dolu ahşap raflar ve önünde dalları camekana sarkmış hatırlı ama artık meyvesiz bir erik ağacı ile bakkaliye mesela. Kaç yıldır buracıktaydı? Hep aynı gibi. Bir yanda ise eski fırın, ya hamur kokusunu günün erkeninde salıverirdi sokağa. Süreya bildi bileli. 36 yıldır. Kaderin kıyısındaki bir şehir İstanbul. Ve onun bir kenarına tedbirsiz iliştirilmiş Kader Mahallesi. Ne yazık kiydi, ne de iyi ki. Bu mahallenin çocukları, iki ellerinin arasına konmuş ufacık başları, küskün çatılmış kaşları ve ille de parlacık gözleriyle kent kıyısının dargın çakıl taşlarıydılar. Gençler ise daha bir hevesli, şehir sokaklarında başka başka ümitlerin peşinde koştuklarından neredeyse geceden geceye döner gelirdi mahallelerine. Sonra da büyükler ve yaşlılar, artık gidemez ayaklarıyla üç karışlık yolları aralıklı olarak aşınlar, sanki nicedir bir kaybolana merak beslerlerdi. Kader Mahallesi denen varoşlarda bir varoluş hali soluklanırdı. Bir varoluş hali, evet. Çünkü bir mücadele değildi, gölgelerdeki kımıltıların sebebi. Ortalıkta hiç kimse, hiçbir mücadele vermez gibiydi. Uzun zamandır burada yaşayanlar sanki hapsolmuşça döne döne çıkarlardı sokakların çıkmazına. Bir giren de çıkamazdı, bir daha. Umutları kalmış insanlardı buralılar. Umutları yarıda kalmış, umutları yanlarına kalmış insanlar. Umutlu derken öyle gelecekle falan alakalı değildi bu elbet. Daha bugünlerini halledememiş adamların yarınlarla hiç ilgileri yoktu. Onların umutları olan biteni kabul etmiş görünen iyimserliklerinden ileri geliyordu. Yoksa kimselerin geleceğe inanmadığı ama herkesin umutlu olduğu, kimselerin geçmişe inanmadığı ama herkesin hatırlı hatıralarla bezeli olduğu bir mahalleydi burası. Henüz çok genç olanları saymazsak, şehrin büyük tarafı ya, kurulmuş saatlerin üzerinde yaşayanların tarafı, hayatı daha evvel severek giyindikleri, bir zamanlar üzerlerine keyifle oturan ama artık daralmış bir elbise gibi yaşayanların tarafı, eninde sonunda içine sığamadıkları bir elbise, er ya da geç sırtlarından çıkarmak zorunda oldukları ve sarhoş bir hırsızın kovalamacası ile tutup içine girebilmek için ufalmaya çalıştıkları bir elbise, bilmeden hem de. Şehrin büyük tarafı ve vakitsizce gerçeğe çarpıp tökezleseler de hiçbir şey olmamış gibi hemen yollarına devam edenlerin tarafı. Şairler ve aptallar diye yüksek sesle yineledi fikrini Süreyya. İlk çağ adamına o mağara duvarlarına resim yapma ilhamını veren güzellik kadının ve çiçeğin güzelliğidir. Elinde tuttuğu kenarlarına şeffaf bant yapıştırılmış bir kağıt parçasının köşelerini eveleyip geveliyor, farkında olmadan buruşturuyordu. Şu çekmecede siyah ispirtolu bir kalem olacaktı. Çekmecenin titizlikle düzenlenmiş dosyaları ve tomarları arasından bir kalem çıkardı. Yerine derince saplanmış kapağını zorlanarak da olsa çıkarıp üzerine daha önceden kiralık diye yazılmış kağıdın altına telefon numarasını ekledi. Tezgahın kenarında dikilip elindeki kağıdı kaldırdı, baktı, fena değildi, okunurdu. Cama yapıştırılmak üzere kenarları bantlanmış ve fazladan yapışkanlı, kenarı açıkta kalmış kağıdı yüzüstü tezgahın üzerine bıraktı. Dirsek kısımları eprimiş deri ceketini sandalyenin arkasından alıp üzerine giydi. Dışarısı henüz soğuk olmalıydı. Bir tereddüt anından sonra gerisin geriye dönüp ceketini sandalyenin üstüne attı. Amcası ölene kadar uğramazdı nasılsa ve kendisi de acele edemiyordu galiba. Sanki onu tutan, durduran deli bozuk bir bağ dolaşmıştı ayaklarını. Derin bir nefes alıp içinde bekletti bir süre. Döndü, tezgahın arkasında kalan yarım göz odaya seyirtti. Çarşafsız eski bir sünger yatağın, hemen yanı başında elektrikli bir ısıtıcının yanık kablo kokulu sıcak üfürmelerini savurduğu, beyazı dargın duvarların yırtık pırtık çiçek resimleriyle süslendiği odaya. Zaman içinde burada yattığı olurdu Süreyya'nın. Aslında yaklaşık 30 yıldan bu yana amcasıyla birlikte iki sokak ötedeki evde yaşıyordu. Arada bir de bilhassa akşamleyin çiçekçi dükkanında işi uzamışsa artık hiç çıkmıyor, arka taraftaki odacağı kıvrılıveriyordu. Vitraylı ufak bir pencerenin ışık sırladığı bu bölme Süreyya'nın saklı kuytusuydu bir bakıma. Tıraşlanmış gibi tüysüz, yaşını gizleyemez birkaç battaniye, en soğuk gecelerde dahi durumu ısındırmaya yeterli oluyordu. Gerçi şu aralar henüz pek sert gitmiyordu havalar ama yine de her ihtimale karşı elektrikli bir tedbir bekliyordu hemen yanında. Buruşup yatağın ortasına toplanmış, nemli ve kirli çarşafın kenarlarından tutup çekiştirdi düzeltmek niyetiyle. Hiç bile zerre kere direnmedi çarşaf, yufka gibi serildi eğrilmiş sünger yatağın üzerine. Bir o yana, bir öte yana baka kaldı Süreyya. Sonra oturdu yatağa. İçinde bir sıkıntının, bir ezintinin nabzını duyuyordu. Belki de hiç kiralamamalıydılar üst kattaki daireyi bundan sonra. Oturduğu kadar amaçsız kalkıp yerinden çiçekçi dükkanının ortasına yürüdü. İçerisi yeşilin ve beyazın hakim olduğu, 40 renkli çiçek kadehlerinin ve kandillerinin aralara geçiş noktaları donattığı nemli bir ortamdı. Renklerin melodik örgüsü dükkanda sessizliği hakim kılıyordu. Sessizliği şarkılara özlemlenen su şırıltısını ve kuş çığlıklarını çağıran çiçekler bozuyordu. Sarmaşıkların yollar sardı. Çeşitli yaprakların ardındakini gizlediği bir dükkandı. Kader mahallesine yapışık bütün bu aleladeliğin orta yerinde yeşeren bir yaşam belirtisiydi burası. Ancak 30'undan yıl almış olan Süreya, ortalığı süpürmeli, sulanacak saksı bitkilerine damla ayarıyla bakım ve besi yapmalı, sararmaya, kurumaya yüz tutmuş yaprakları kesip vitrine yakın yerlere bırakmak üzere bir iki aranjman hazırlamalıydı. İri yaprakların tozunu dün almıştı nasıl olsa. Gerek yoktu bugün. Dışarıya kapının önüne de çiçek çıkarmayacaktı. Ne mi lazımdı? Havalar pek güvenilir değildi bu aralar ne de olsa. Hiç aranjman da yapmasam mı acaba diye miskin ve umutsuz bir cümle geçti kafasından. Kaç gündür bırak buketi, demeti, taneyle bile bir gül satamamıştı. Gelip erkenden dükkanı açıyor, sonra akşama kadar bir iki komşunun selamından fazlasını koyamıyordu kasaya. Amcası demişti aslında, oğlum şu dükkanı da kiraya verelim, evin kirası bir de dükkanınki, yeter bize. Az daha amca demişti Süreya, az daha bakalım hele. Aslında şu üst kattaki evde... Amcası Fikri adında, köse lakabında zamanının tanınmamış bir serserisiydi. Bakma sen şimdi 80'lere doğru yola koyulduğuna, dinç ve dirençli bir adamdı ihtiyar. Vaktiyle serserili dahi adım akıllı becerememiş olacaktı ki kader mahallesi gibi feleğin zarlarının hep yek düştüğü bir yerde bile esamesi okunmazdı pek. Hala hayatta kalabilmiş tek tük üçkağıtçı akranının yalancı anıları ballandırarak kabartmasıyla kendince nam yapardı. Her gün öğlene doğru saatlerde iki dirhem bir çekirdek giyilip inatla tıraşlı yüzüyle belirirdi çiçekçinin kapısında. Bilmiş tavırlarla gelir, hesaplara yalandan bir göz atar, sonra da hava serinse içeriye, cam mekanın arkasına değilse dışarıya kapının hemen yanına bir sandalye atar, gelen geçenle merhabalaşıp bitirim ağızlarla gençlere sataşırdı. Geveze biri olmasına rağmen hiçbir ihtiyarda bulunmaz bir suskunlukla eski günlerinden hiç bahsetmezdi. Dersin ki hayatı bu yaşlarında gelmiş, hep bu çağında olmuş, bir geçmişi, birikmişi hiç olmamıştı. O birkaç eşkıya eskisi arkadaşın hevesle anlattığı vukuat günleri de olmasa kimseler bu adam 40 sene önce nerelerdeydi, neler yapıyordu bilmezdi. O da arkadaşları gibi üçkağıtçının, sahtekarın tekiydi ya. Kimseleri dolandırdı da yoktu aslında. Güvenebilirdiniz ona. Tabii, kesinlikle güvenebilirdiniz. Öyle ya, bir sahtecinin, bir düzenbazın, bir dümenbazın her zaman sahtekarlık yapacağına güvenebilirdiniz. Ama dürüst bir adamın her zaman dürüst kalacağını kim söyleyebilirdi ki? Gülümsedi Süreya. Zararsız bir adamdı Fikri amcası. Doğrusu oldukça da gülünç. Hatta kafa dengi gidersen eğlenceli bile sayılabilirdi. Saat de 9'u vuruyordu. Ağırdan makasın eline alıp tezgahın başına yöneldi Süreya. Etrafa çok da düzenli yerleştirmemiş dalsı, çiçeksiz ve otsulara baktı. Nasıl bir aranjman yapsaydı ki bulamadı. Gözü menekşe saksılarına değince eyvah bir telaşla o yana doğru gitti. Hay! Toprakları değiştirmesi, sonra siyah plastikten minik saksılarına jelatinli kağıt sarması gerekiyordu. Unutmuştu. Kaç tane saksı? Öğleden önce bitmezdi bu iş şimdi. 2 saattir aylak avanak dolanıp durmuştu dükkanın içinde işte. Hızlı ve ufak adımlarla yan tarafa, edevatların bulunduğu bölmeye geçti. Az sonra kendisinin incelikli ve narin bedeninin yanında kocaman ve hani sanki kaba duran büyüyecek bir kova, geçmiş günlerden gazete kağıtları ve 2 naylon ambalajda taze saksı toprağı ile geri geldi. Alışkın bir çabuklukla gazeteleri yan yana dizip naylon torbaları yırtıp topraklarını kovaya döktü. Sağ dizinin üstüne çöküp çamurlamak istemeyecek ve çiçek budamaya yakışacak kadar zarif elleriyle miniş saksıları yerdeki gazete kağıtlarının üstüne dizmeye başladı. Kibarca yere vurdu saksıların içinden menekşeler, kökleri ve verimsizleşmeye başlamış eski topraklarından bir topakla sıyrılıp kurtuluyorlardı. Bakım, Süreyya'nın hünerli elleriyle etrafa saçılmış menekşeler arasında kelimesiz bir kavil gibi adeta akarcasına sürüp gidiyordu. Çiçeğe yapışmış toprağın silkelenerek savrulmasından sonra Saksıların içi silinip yeni ve taze toprakla dolduruluyor, orta yerinde hafif bir çukur bırakılıp menekşeler oracığa yerleştiriliyordu. Kenarları parmak uçlarıyla ilave edilen bir tutam toprakla kuvvetlendiriliyor, kimi sıska, kimi edepsizce gürleşmiş yaprakların toprağın altında kalmamasına özen gösteriliyordu. Son olarak her saksıya üzerindeki menekşenin çiçeği adedince damla ile su veriliyordu. Toprak denli çiçek, su denli yaşamcı. Çiçekleri vardı Süreyya'nın. Kendini bildi bileli. O asla delibaş bir erkekliği bir kadının peşinde ehlileştirmemişti. Ömrünce leylak görememiş sevgililere ağlardı o. Göçmen çiçeklere, göçmez çiçeklere ağlardı. Çiçekleri vardı onun ve çiçekten kadınları yalnızca. Kadınlar ve çiçekler. Anlardı Süreyya, her kadın, her çiçek gibi beklerdi. İlgi, sevgi, bir nebze gün ışığı, az biraz da hayat suyu, yeterdi. Sonra nazenin kökleri vardı her ikisinin de. Kadınların ve çiçeklerin. Hiç öyle sağlam, kemik kökler değil ama yine de ihtiyaç duyduğu kadarını en iyi bilen ve alan kökler. Kimi yapraksız, kimi taçsız, kimi de kokusuz çiçekler ve kadınlar. Kokularını ve renklerini yaldızlardan almış, bir tomurcuk için ömür tüketip çiçek açamadan ölen kadınlar ve çiçekler. Bahtı tahtına değişmeye hazır çiçekler ve kadınlar. Adı dişi, tadı dişi olan, sesleri duyulmaz ancak dinlenir çiçekler ve kadınlar. Pembeye bükümlenen begonviller, ince yapraklı firuzeler, kaçak hezerenler, dile gelen irisler, yalvartan küsme çiçekleri, susan küstüm çiçekleri, sokak kızı papatyalar, ev yanından petunyalar, ince boyunlu zerrinler, unutulmuş zülfü aruslar, pencere kenarlarını mesken tutmuş begonyalar, başka çiçeğe öykünen benefşeler, ne gül ne defne olabilen gül defneler, çıtır güne bakanlar, tacı baki buhuru meryemler diye bilinen çuha çiçekleri, çarşaf çarşaf kamelyalar, salkım öbek leylaklar, beyazıyla varsıl manolyalar, suya ömür veren nilüferler, her bedele değen sadık orkideler, Ege'ye masallar anlatan sardunyalar, dik başlı şebboylar, inceden hanım elleri, yerlere düşse de kıymetli haseki küpeleri, dırdır eden deve dikenleri, gün yüzü görmez deve tabanları, İstanbul'a Bizans ezgileri söyleyen erguvanlar, sarıya kırılgan fulyalar, yüz vermez gardenyalar, takmış takıştırmış püsküllü mimozalar, mini mini mine çiçekleri, başı hoş haşhaş çiçekleri, gelin türküsü çalan kına çiçekleri, dokunuversen darılan sıklemenler, renkleri barıştıran sümbüller, pasaklı gelmiş kirli hanımlar, Kur'an okuyan hatmiler, gönülden gönüle salınacak Kur'an hercailer, kokusu kendinden uzun ömürlü itri şahiler, değmeye kıyılmaz kadife çiçekleri, gözü yükseklerde yıldız çiçekleri, kendinden gayrısını beğenmeyen zambaklar, kendini beğendiremez kuş konmazlar, neşesi evden taşan kahkaha çiçekleri, eli şifalı melek otları, öpüşülesi nergisler, dili çatal yatağa diken kaktüsler, sır tutan karanfiller, rüzgar eken kasım patıları, adı çıkmış krizantemler, yapraksız çıplak nevruz çiçekleri, asık suratlı tombul ortancalar, işini bilip bir zengine kapılanan saray patılar, dırdırı bitmez sığır dilleri, solgun bakışlı yaseminler, güvenilmez yılan yastıkları, ah ki ocağımızdan güller ve kucağımızdan laleler.